Ayrım 33, sayfa 341. Zahide Orlando ile beraber evinin arkasındaki küçük bahçede yürüyordu. Kopardığı dalı ona uzattı. Orlando dalı burnuna yaklaştırınca kendisine yabancı bir koku aldı. ''Nedir bu? Güzel kokuyor. Ne hissediyorsun?'' ''Nasıl?'' ''Kokular içimizde farklı hisler oluştururlar. Ağaç dalları, otlar, taşlar, hepsi üzerimizde farklı etkiler oluşturur. Deve teri nasıl bir bedevi çadırının vazgeçilmez parçasıysa, yasemin de yaz gecelerinin bir parçasıdır. Sevgilinin gül kokusu veya ölümün çürük kokusu gibi toprak kokusu da yağmurun bir parçasıdır.'' Kokularda da yaşam ve ölüm birbirine çok yakın durur. Öldürücü bazı zehirlerin gül, sümbül veya mis gibi koktuğu dikkatini çekmedi mi hiç? Sağaltıcı otlarda da durum farklı değildir. Ölümle yaşam arasında sadece ince bir çizgi, küçük bir dozaj farkı vardır. Mesela şuradaki açık mavi banotu, elinde tuttuğun anason gibi, yaratılışın en önemli sağaltıcılarından biridir. Ne işe yarar? Çay olarak içildiği zaman erkeğin tohum sıvısını artırır. Balla karıştırılmış anason tohumları Adem'in ilk etinin üzerine sürüldüğünde ilişki sırasında kadının müthiş zevk almasını sağlar. ''Bunu denedin mi hiç?'' diye sordu Orlando. Sesinde hafif bir şüphecilik vardı. ''Başkalarına tavsiye etmeden önce tüm ilaçları kendimde denerim. Bu tür başka kuvvet macunları da biliyor musun? Yoksa sana mı lazım?'' diye güldü Zahide. ''Hayır ama...'' ''Tamam, biz şarklılar cinsel gücü artıran pek çok madde kullanırız. Bunlar aşk oyunlarımızın birer parçasıdır. Mesela ceviz ağacı kabuğu çok sevilir ve kullanılır. Onu tüm Arap pazarlarında bulabilirsin. Tecrübeli kadınlar cinsel organlarını ceviz kabuğunu kaynatarak elde ettikleri suyla yıkar. Böylece o bölgedeki kasların gerilmesini sağlarlar. Araplar hem erkek hem de kadın için cinsel ilişkiden zevk almanın ön koşulunun dar bir vajina olduğuna inanırlar.'' Peygamberin en sevdiği karısı olan Ayşe'nin bu sanatı uygulamakta tüm kadınlardan daha başarılı olduğu söylenir. Bir süre sessizce yan yana yürüdüler. ''Benim Ayşem hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu Orlando. ''Buraya birkaç ay önce geldi. Buki'den Hamasa tarafından Kuaym'e gönderilen bir hediye. Kaç yaşındadır sence?'' ''14 civarında. Tanrım, henüz bir çocuk.'' Peygamber en sevdiği karısıyla evlendiği sırada onun kaç yaşında olduğunu sanıyorsun? Sadece 9. Muhammed onu istediği zaman 50'sini geçkin bir adamdı. Babası Ebu Bekir onun talebini şu sözlerle geri çevirdi. O henüz bir çocuk. Ancak uzun bir tereddüt döneminden sonra onu Muhammed'e vermeyi kabul etti. Yıkanması için çağrıldığı zaman söylenene göre başka çocuklarla birlikte kumda oynuyormuş. Bu büyük olay öncesi en küçük bir hazırlığı olmadan doğruca peygamberin evine ve yatağına götürülmüş. Hizura'nın kölesi de delinmemiş bir inci. Delinmemiş bir inci mi? Bakire bir genç kız için tipik bir erkek tanımlaması. Ayrıca o bahçede dudakları mühürlü olmayan tek kız. Yani Ayşe konuşabiliyor mu? Tüm o dilsizlerin arasında kiminle konuşabilir ki? Benimle ve İhvan As-Safa'yla. Bu son cümle bir uyarı gibiydi. ''Konuşabiliyor musun?'' diye sordu Orlando Ayşe'yi gördüğü zaman. Genç kız cevap vermedi ve korku dolu gözlerle hanımına baktı. ''Benimle konuşmasını istiyorum.'' dedi. Orlando bu kez Hizuran'a dönerek. Hizuran onu elinden yakaladı ve doğruca hamama çekti. Şarıldayarak kurnaya akan suyun yanında yere uzandılar. Hizuran bir işaret yaparak Ayşe'yi yanına çağırdı. Birlikte üzerine eğilerek omuzlarına masaj yapmaya başladılar. ''Gözetleniyoruz.'' diye fısıldadı hemen kulağının dibinde bir kız sesi. ''Dikkatli olmalıyız. Konuşmamam gerekiyor. Ne bilmek istiyorsun?'' ''Hizuran'la anlaşabiliyor musun?'' ''Evet.'' ''Nasıl?'' Vücut teması ve bir çeşit işaret diliyle. Hizuran parmak uçlarını Ayşe'nin yanağına dokundurdu. Sevgi dolu bir hareketti bu. Sonra parmaklar sonsuz yumuşaklıkta hareketlerle titreyerek, vurarak, kasılarak boyundan aşağıya kaydı. Bu anlaşma şekli Orlando'ya birbirleriyle karşılaşan karıncaların ve bal arılarının selamlaşmasını hatırlatmıştı. Orlando bahçedeki diğer kızların kimisinin de konuşabildiğini öğrendi. Günün büyük kısmını birbirlerini yıkamak ve masaj yapmakla geçirdikleri için muhafızların dikkatini çekmeden bunu yapmaya bol bol fırsat bulabiliyorlar. Orlando'nun Ayşe ile fısıldaşması esnasında Hizuran soru dolu bakışlarla onu süzüyordu. Parmak uçları bir kez daha Ayşe'nin teninde dolaştı. "Ne oldu sana?" diye sordu ona Ayşe'nin sesiyle. "Bana ne mi oldu? Artık neden anlamıyorsun?" "Neyi anlamıyorum? Bir insan bu kadar unutkan olabilir mi?" Ansızın harem ağası kapıda belirdi. "Beni mi çağırdınız efendi?" "Hayır. Sanki sesinizi duyar gibi oldum." Yoksa şüphelenmiş miydi? O gece birbirleriyle daha fazla konuşamadılar. "Bir insan bu kadar unutkan olabilir mi?" Bu sözler Orlando'nun aklından bir türlü çıkmıyordu. Sonraları Hizuran ona masaj yapmaya devam ettiğinde onun ne demek istediğini anladı. Kızın parmakları teninde dolaşırken kendisinin anlamadığı ama Adrian'ın anladığı bir şeyler söyleyip duruyordu. Adrian'ın gizli mesajında ne demek istediğini de şimdi anlamıştı. Parmaklar konuşabilir, deri duyabilir. Yaz mevsimiydi ve gökte dolunay parlıyordu. Gökyüzü ancak yüksek dağlarda rastlanabileceği türden bir berraklığa sahipti. Orlando artık tüm gecelerini bahçede geçiriyordu. Hizuran genç Ayşe'nin vücuduna dokunarak bir şeyler söyledi. Genç kızın ürkmüş bir hali vardı. Hizuran mesajı tekrarladı, hem de emreder bir tarzda. Bakışlarında kararlı bir ifade belirmişti. Ayşe kızardı. Şimdi olduğundan da küçük görünüyordu. "Diyor ki..." "Ne diyor?" diye sordu Orlando. Senin şey yapmanı istiyor." "Ne yapmamı istiyor?" "Sana söylediklerini bana aynen tekrar et." Hizuran kızın boynunu okşadı. Ayşe tercüme etti. "Ona bak, ne kadar da güzel. O delinmesi gereken bir inci ve bunu senin yapmanı istiyorum. Kuayim onu bana emanet etti. Onun da sevilmeye hakkı var. Lütfen yap bunu. Benim için, hayır onun için, hemen bu gece." Kayığın karanlık tahtasının önünde çıplak vücutlar. Ayşe'yi kollarının arasında tutuyorlardı. Kim kimi öpüyordu? Ayşe titriyordu. Ne müthiş bir inci, yaşam dolu ayın ışığı onları bedensel arzularla dolduruyordu. Evet, rüzgar dalgalarla oynaşıyor. Seninle mutluyuz Adnan. Ayşe ikisi adına konuşuyordu. Kalbim aşk özlemiyle çarpıyor, duyuyor musun? Müthiş bir heyecana, volkanik bir aşk açlığına, kabaran bir coşkuya kaptırmışlardı kendilerini. Sudaki ay ışığı, kıyıya vuran dalgalar, çılgınlık, sayısız böceğin konseri. Canlı bir varlık aşk olmadan nasıl yaşayabilir? Ya aldığı iksirin ya da kadınların aşk sanatındaki ustalıklarının etkisiyle Orlando'nun bahçeye olan bağımlılığı giderek artıyordu. Diğer ihtiyaçlarının tümünü arka plana atmıştı. Bahçeye gidemediği bir gece ona boşa geçirilmiş gibi geliyordu. Varlığının her zerresi onu oraya gitmeye zorluyordu. Adrian onunla giderek daha az konuşur olmuştu. Uykusu derin ve rüyasızdı. Ölüme benziyordu. Günün ilk ışıklarında geriye döndüğünde tüm vücudu yorgunluktan kurşun gibi ağırlaşmış oluyordu. Sis bulutlarının suyun üzerinde pamuk kümeleri gibi yükseldiği bir sabah korkunç bir hayal gördü. Kayağa binmek üzere iskeleye diz çöktüğünde elle dokunabilecek kadar yakınında Moğol kasabının suratını gördü. Çizgilerle kaplı sarı suratın üzerindeki çekik gözler düşmanca, alaycı bakışlarla üzerine dikilmişti. Sarkık bıyıklarının altındaki dudaklarında pis bir sırıtış vardı. Bu gürültüyle bir an için göz göze geldiler. Sonra da bir hayalet gibi sislerin arasında dağılıp gitti. Orlando bunu Zayde'ye anlattığı zaman kadın ona şöyle dedi. Bahçeye bu kadar sık gitme, uyuşturucu bağımlılığı çok tehlikeli bir şeydir. Böyle hayaller görmene neden olur. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Zayde onu yanına çağırdı. Sana bilmen gereken bir şey söyleyeceğim. Gördüğün o yüz bir hayal değildi. Gerçekten de Şahna'yla karşılaşmışsın. Bahçedeki kadınlardan biri ona ait ve geceleri tıpkı senin yaptığın gibi onu ziyarete gidiyor. Cennetteki şeytan, dedi Orlando. Diline hakim ol diye güldü Zayde. Şeytanla şaka yapmaya gelmez. Uyuşturucunun tuhaf bir etkisi vardı. Bir yandan gerçek yaşamı bir sis perdesinin ardına gizlerken, öte yandan Orlando'nun daha önce farkına varmadıklarını görmesini sağlıyordu. Nesnelerin ana hatları bulanıklaşıyor, keskinliklerini yitiriyor, ancak renkler parlaklaşıyor, genel görünümün önemi, ağırlığı artıyordu. Karşısındaki yüzün kırışıklıkları siliniyor, ince bir perdenin arkasında olsa dahi mükemmelliği, güzelliği kat be kat artıyordu. Mutluluk iksirinin işte böyle bir etkisi vardı. Ancak Ayşe'de bir takım değişiklikler olmuştu. Orlando nedenini anlayamamasına rağmen bunu hissetmişti. Çocuksu kaygısızlığı karanlık bir bulut tarafından gölgelenmişti. Gülüşünde bile bir hüzün seziliyordu. Orlando suyun şarıltısının koruyuculuğunda kızın kulağına eğildi. "Benden ne gizliyorsun?" Ayşe korkuyla etrafına bakındı, onu yanaklarından öptü ve yavaşça fısıldadı. "Benimle parka gel." Sonra elinden tutarak onu geniş bir çimenliğe götürdü. Burada birisinin arkasına saklanabileceği ne bir ağaç ne de bir çalı vardı. "Tehdit ediliyorum," dedi sonra. "Kim yapıyor bunu?" "Ali." "Ali de kim?" "Zenci harem ağası." "Onu kırbaçlatacağım." "Allah aşkına bunu yapma. O bu bahçenin efendisidir. Bahçenin kadınları üzerinde mutlak bir kudreti vardır. Onun düşmanlığını kazanan birinin yaşama şansı kalmaz. Senden ne istiyor?" "Seninle konuştuklarımızı öğrenmek istiyor. Her kelimesini ona aktarmazsam ses tellerimin tümünü kesecekmiş." "Konuştuklarımız onu neden ilgilendirsin ki?" Orlando alarm zillerinin çalmaya başladığını hissediyordu. "Onu Şahna ile fısıldaşırken gördüm." "Şahna'nın beni gözetlediğini mi söylemek istiyorsun?" "Evet, seni gözetlettiriyor." "Hizura'nın bundan haberi var mı?" "Ondan sır saklamam." "Bu işe ne diyor?" "Daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor." "Şahna senin dudaklarının mühürlü olmadığını nasıl öğrendi? Bahçeye sadece birkaç gecedir geliyor." "Beni korkuttu. Elimde olmadan çığlık attım." "Seni nasıl korkuttu?" "Beni takip ediyormuş. Ansızın karşıma çıkıverdi." Orlando yeterince bilgi edinmişti. Yağmurlu havaya rağmen Prens Henry atının eyerlenmesini emretmişti. Adamları bu işe oldukça şaşırmışlardı çünkü prens ata binmekten hoşlanmazdı. Evde kalmayı her zaman için tercih ederdi. Silahlı üç muhafız ve katip Alban ona refakat ediyordu. Şatodan fazla uzaklaşmamışlardı. Prens ile Alban diğerlerinden biraz geride kalmışlardı. Henry katibine iyice yaklaşarak kulağına eğildi. "Seninle konuşmam lazım. Kimsenin bizi duymaması için burasını özellikle seçtim. Yatak odamdaki mektup sandığını biliyorsun değil mi?" "İçinde belgeler bulunan sandığımı." "Anahtarını daima boynumda taşırım. Kilit özel yapımdır ve sadece bir tek anahtarı vardır." "Bunu en iyi siz bilirsiniz." "Peki o halde nasıl oluyor da sandığı benden başkası da açabiliyor?" "Bunu ancak anahtarınıza ulaşabilen biri başarabilir." "Peki anahtarın boynumdan alındığını fark etmem gerekmez mi?" "Belki de onu siz uyurken almışlardır." "Uykum çok hafiftir. Ben fark etmeden odama kimse giremez." "Ya bunu yapan kişi zaten sizin odanızdaysa, yatağınızda yatıyorsa, kollarını anahtar taşıyan boynunuza dolamışsa?" "Yani Magdalena'nın?" "Onun bir casus olabileceğini sanmıyorum. Kim adına ve neden?" "Hayır, bu çok gülünç bir düşünce. Yanılıyor olmalısınız. Belgelerinize ulaşıldığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?" "Dün gece yatağıma uzanmıştım. Bir takım tırmalama sesleriyle uyandım. Sanki bir fare tahtaları kemiriyordu. Ama ses bundan çok daha şiddetliydi. Ellerimi çırptım. O korkunç mahluku kovmak için ayakkabılarımı etrafa fırlattım. Hiç faydası olmadı. Bunun üzerine ayağa kalktım. Sesler sandıktan geliyordu. Kapağını açınca içinden gelinciğim fırladı. Peki ama hayvan sandığa nasıl girmişti? Meşe ağacından yapılma demir kakmalı kapak yerine tam oturuyor. İçeri bir sineğin bile girmesi mümkün değil. Üzerinde en küçük bir delik veya çatlak bile yok. Bu bir büyü değilse, ki öyle olduğunu sanmıyorum, tek bir açıklaması var. Gelincik kapak açıkken içeri süzülmüş." "Evet, öyle olmalı," dedi Alban. "Herhalde bir belgeyi alırken onu da birlikte kilitlediğinizi fark etmediniz." "Sandığı en son birkaç hafta önce açmış, gelincikle de dün oynamıştım." "Yanılmadığınıza emin misiniz?" "Evet." "Kızı gözaltına aldırayım mı?" "Onu konuşturun. Ancak hata yapmamamız gerektiğini biliyorsunuz." "İşimi iyi bilirim," diye güldü Alban. "O ufaklığa elimi bile sürmeden her şeyi söylemesini sağlayacağım. Sakın onu küçümseyeyim demeyin." "Merak etmeyin. Kızların neden hoşlanmadıklarını çok iyi bilirim." Akşam üzeri şatodan gelen bir haberci, prensin Benedict'i gelincik avına davet ettiğini sözlü olarak bildirdi. Prens şafak sökerken onu balık göllerinin yanındaki nehirde bekleyecekti. Yola koyulurken Benedict'in içinde hiç de hoş olmayan duygular vardı. Magdalena için endişeleniyordu. balık göllerinin, daha doğrusu nehrin yan kollarının etrafı yüksek sazlarla çevriliydi. Salkım söğütler dallarını yaz bulutlarının yansıdığı karanlık suyun üzerine eğmişlerdi. Ancak civarda kimsecikler yoktu. Sadece ağaç tepelerinde esen rüzgar, bir alakarganın çığlığı. Benedikt sessizliği dinledi. İleriden bir takım sesler gelmiyor muydu? Atını nehrin kıyısındaki eski değirmene doğru sürdü. Çarkı dönmüyordu. Saman kaplı damına bir leylek yuva yapmıştı. Açık pencere kepenkleri rüzgarın etkisiyle gıcırdıyordu. Isırgan otlarının ve dikenli çalıların bürüdüğü kapıdan çok uzun bir süredir kimsenin girmediği ilk bakışta belli oluyordu. Benedikt bir tekme atarak kapıyı açtı. Ürken bir baykuş kanat çırparak uzaklaştı. İçeride biri mi vardı? Çatı katına bir merdiven dayanmıştı. Benedikt dikkatle yukarı çıktı. İçerisi saman ve çürümüş tahta kokuyordu. Yüzüne örümcek ağları bulaşmıştı. Çatı pencerelerinden birinden içeri süzülen sabah ışığı tahta bir teknenin içine düşüyordu. Bu bir el değil miydi? Benedikt tekneye yaklaştı. Karşısındaki manzarayı bir daha unutamayacaktı. Ağzına kadar suyla dolu teknenin içinde Magdalena yatıyordu. Başı geriye düşmüştü. Ağzı ve gözleri ardına kadar açıktı. Elleri ve ayakları demir zincirlerle teknenin tutamaklarına bağlanmıştı. Benedikt ilk bakışta onun siyah renkte çok dar bir elbise giymiş olduğunu düşünmüştü. Sonra soğuk terler dökerek kızın çıplak vücudunun tepeden tırnağa iri, kapkara sülüklerle dolu olduğunu fark etti. Hayvanlar kanını emmek için genç kızın vücuduna yapışmışlardı. Manzara o kadar korkunçtu ki Benedikt arkasından şeytan kovalıyormuş gibi dehşetle kaçmaya başladı. Ancak kandaki odasının güvenliğinde düşüncelerini düzene sokabilmeyi başardı. Magdalena'yı binlerce sülüğün kanını emmesi dışında duyduğu derin tiksinti bile öldürmüş olabilirdi. Ne korkunç bir ölüm. Üç şeytan adına bunu kim yapmış olabilirdi? Belki bir sapık. Ama demir zincirli tekne ve akıl almaz cinayet yöntemi bir deli için çok fazlaydı. Bu şeytani düşüncenin arkasında hangi amaç yatıyor olabilirdi? Benedikt gecenin tam ortasında uyandırıldı. Kendini toparlamasına bile fırsat kalmadan kolları arkasına bükülmüştü. İki muhafızın arasında belediye binasına götürüldü ve zindana atıldı. Her şey o kadar çabuk gelişmişti ki Benedikt rüya görüp görmediğinden bile emin olamıyordu. Ancak zindanın karanlığında durumunun korkunçluğunun farkına varabildi. ''Bu da ne demek oluyor? Beni buraya neden kapadınız?'' diye kekeledi. Onu tekrar parlak gün ışığına çıkardıkları zaman. ''Soruları biz soracağız. Çeneni kapat ve ancak sorulduğu zaman cevap ver.'' dedi bir erkek sesi. Benedikt gözlerini kırpıştırarak etrafına bakındı. Yüksek pencereli bir salonda bulunuyordu. Önündeki tahta masanın etrafında üç adam oturuyordu. ''Bu mu?'' ''Tanrım, ta kendisi!'' diye bağırdı bir kadın sesi. ''Emin misin? Tanrı şahidimdir, bu o. Şehrimizin sakini olan bu hanım, seni eski değirmenden sanki peşinden şeytan kovalıyormuş gibi kaçarken görmüş.'' ''Pazartesi sabahı neredeydin? Umarım sorularımıza verecek mantıklı cevapların vardır.'' ''Balık göllerinin yanındaki değirmendeydim. İtirafta bulunarak işimizi kolaylaştırıyorsun. Bunu neden yaptın?'' ''Neyi neden yaptım? Kızı neden bu kadar iğrenç bir şekilde öldürdün? Fakat onu ben öldürmedim ki. Tamam, sen değil, sülükler öldürdü. Ama neden onları kızın vücuduna yerleştirdin? Benim bu işle ilgim yok. Onu bulduğumda çoktan ölmüştü. Bak sen, demek onu öyle buldun. Onu daha önce hiç görmediğini de iddia edeceğinden eminim. Elbette ki gördüm. Birlikte yolculuk ediyorduk. Adı Magdalena. Onu tanıyormuş. Acaba ne kadar iyi tanıyormuş? Kız yatak arkadaşın mıydı? Hayır. Yalan söyleme. Seni konuşturacak etkili yöntemlerimiz var. Kızla aramda hiçbir şey yoktu. Ben bir tapınakçıyım. Bir tarikat şövalyesi. İnanılır gibi değil. Bir tapınak şövalyesi olduğunu iddia ediyor. Ya bizi aptal yerine koyuyor ya da kendisi aptalın teki. Ben bir tapınakçıyım. Bu iddianın gerçek olup olmadığını nasıl olsa öğreniriz. Adın ne? Tarikatınızın hangi birimine bağlısın? Öldürülen kızla beraber burada ne arıyordun? Gizli bir görevle yoldaydım. Ve elbette bu görevin ne olduğunu bize söyleyemezsin. Öyle değil mi? Kesinlikle. Buraya baksana. Gerçekten de bizim birer budala olduğumuzu mu düşünüyorsun? Onu mengeneye vurun. Benedikt birader demir mengeneden o gece çıkartıldı. Tüm kasları kaskatı kesilmiş, bacakları kendi dışkısıyla kirlenmişti. Onu yukarı taşıdılar. Karanlık sokakta bir at arabası bekliyordu. Onu bir ceset gibi arabanın arkasına attılar. Etrafını karanlık kaplamıştı. Uyandığı zaman bir sandalyeye bağlanmış olduğunu fark etti. Müthiş bir susuzluk boğazını yakıp kavuruyordu. ''Neredeyim?'' diye kekeledi. Ansızın yüzüne tutulan bir meşale gözlerini kamaştırdı. Işığa alışınca karşısında Alban'ı gördü. Adamın yüzü ay kadar büyüktü. ''Hoş geldin fındık faresi. Biraz sohbet etmek için seni bekliyorduk. Bakalım bize neler anlatacaksın?''